Merhabalar değerli Erkam Radyo dinleyenleri ve bizi YouTube kanalından izleyen kıymetli seyircilerimiz. Spor ahlak ilişkisini konuştuğumuz programımızın bu haftaki bölümünde yine farklı bir konuyu işlemeye çalışacağız. Beslenmeyi konuşacağız. Beslenme, insan ve spor ilişkisini konuşacağız. Hayatımızın merkezinde beslenme var. İnsan bir yolcu. Bu yolculuğa devam ederken kendisine emanet edilen bir beden var. Bu bedenin sağlıklı, sıhhatli olması gerekiyor. Rıfkı abi, programa hoş geldin.
Hoş bulduk.
Hemen başlayalım. İstersen şöyle yapalım. Bugün sen konuya giriş yap. Biraz meselenin içerisine doğru gir. Ondan sonra karşılıklı yine sohbet edelim.
Şimdi
şöyle bir soru sorsam. Beslenme deyince ne anlıyoruz abi? Çünkü çok farklı kavramlar var.
Çok zor bir soru sordun.
Zor mu? Necmetli. Yok, sen istediğin gibi gir abi. Sohbet
Anladım.
Edeceğiz. Buyur
Anladım.
Abi.
Şimdi beslenme iki türlüdür Necmettin. Herkes için bu böyledir. Tüm kainatta yaşayan. Hatta hayvanat için de böyledir.
Bir de spor.
Hatta spor bitkiler için dahi böyledir.
Spor odaklı konuşacağımız
Tabii.
için.
Bir maddi beslenme, yani gıdalardan aldığımız vitaminlerle alakalı veya sebze, meyve. Diğeri de manevi beslenme. Bunu bir sonraki programda konuşuruz. Ama bugün öncelikle gençlerimiz 07, 7-14, 14-21 ve 21 ve sonrası diye ayırarak bunu konuşursak çok daha kaliteli bir program ortaya çıkacağına inanıyorum. Beslenme kişinin boya, kilosuna ve kan grubuna göre olan şekildir. Neler yenir, neler yemeli, neler yememeli, neler yerse sakatlık anında bile adeleleri tedavi olur. Neler yerse sakatlık anında bile adeleleri tedavi olmaz ve sakatlığı geçmez. Sağda moral motivasyon düşer ve sonrasında da maalesef uzun süre enerji yoksunluğu yaşar. Ve kız çocuklarına mesela beslenmeler farklıdır. İstersen sen şeye bir gir. Bugün dünya tıbbında çok acayip bir şey oldu. Yani bugünlerde sepet değişti. Yani yiyecek sepeti değişti. Yukarıda eskiden başka yiyecekler vardı. Yani örneğin et, süt ve yumurta yoktu. Onun yerine başka yiyecekler vardı. Bugün ise başka yiyecekler var. Yani %100 değişti. Yani her doğru demek ki doğru değilmiş. Mesela uykuyla alakalı, uyku beslenmenin neresinde? Çünkü senin de bu konularda çok büyük fikirlerin var. Özel, orijinal fikirlerin var. Çünkü sen birebir yaşadın. Yani
evet,
hastalığın dolayısıyla yaşadın.
Ben ciddi bir COVID öncesi ciddi bir rahatsızlık geçirdim. İstersen oradan başlayalım.
Başla.
Şimdi birçok ameliyat oldum. Çok ciddi kilo aldım ilaçların da etkisiyle. Şimdi diyetisyene gittim. Diyetisyen bana klasik kilo vermeye odaklı, bunun altını çiziyorum, kilo vermeye odaklı bir program uyguladın. Rıfkı abi, ben 90 kilodan 100 kiloya çıktım. 98 kiloya çıktım o diyeti uyguladıktan sonra.
Sen kilo verme değil, kilo alma diyeti uygulamışsın.
Evet, kilo alma. Ama benim kilo vermek ve hastalığım sonrası oluşan vücudumdaki ödem başta olmak üzere, vücudumdaki oluşturan şişkinlik, yağ ve diğer komplikasyonların giderilmesi hususunda bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Şunu gördüm orada, başka doktorlara gittim. Bizim tıp fakültelerimizde şu anda beslenmeye yönelik bir eğitim yok, içerik yok. Ben bir doktorla da bunu konuştum, iki doktorla
Çok
konuştum.
Enteresan.
İki doktorun ikisi de...
Peki diyetisyenler ne mezun oluyor?
Beslenme ve diyetisyen mezunu. Oraya geleceğim. Diyetisyenlerimizin çoğunlukla üzerinde durduğu konu kalori hesabıyla kilo verme üzerine bir program yapıyorlar. Bunları şimdi detaylı konuşacağız. Aslında insanın ne olduğu, ne olmadığı konusunda biraz sohbet edeceğiz. Çünkü ben diyetisyenlere soru sorduğumda sorduğum soruların cevabını da alamadım. 10 tane doktor, 5 tane diyetisyen dolaştım. En sonunda bitki biyolojisi üzerinde uzmanlaşmış, profesyonel sporculuk yapan bir abimizden destek alarak, biyolog kendisi ama beslenme, bitki biyolojisi, homeopatik yaklaşıma odaklanmış ve Türkiye ve dünyadaki geleneksel, kadim insanoğlunun beslenmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yapan, ekolleri takip eden bir abimiz. Şimdi şunun altını çizmemiz gerekiyor Rıfkı abi. Beslenme deyince ben insanlara sorduğumda sadece yemek aklına geliyor insanların. Sindirim nerede başlar diyorum mesela. Nerede başlar sindirim?
Bence ağızda başlar.
Ağızda başlar. Daha ötesine gidersek aslında beyinde başlıyor.
Tabii.
Beyinde başlıyor. Tabii. Dolayısıyla şöyle gireyim söze. Bu doktorlardan biri dedi ki özellikle Amerikan tıbbının, Amerikan tıp eğitiminin dikte ettiği, sübvanse ettiği, desteklediği, programladığı tıp fakültelerinde beslenme yoktur hocam dedi. Niye yok? Modern tıp, özellikle Amerikan tıbbının domine ettiği tıp anlayışında cerrahi müdahale ve klinik analiz vardır. Ne demek istiyorum? Yani siz ameliyat olmanız gerektiğiniz durumda size cerrahi müdahale yapılır. Hasta olduktan sonra da klinikte size ilaç protokolü ile birlikte bir protokol uygulanır. Yani siz hasta olmadan veya kaza geçirmeden veya travmatolojik sporla da ilişkilendirelim. Darbeler alsanız bile almamaya yönelik veya aldığınızda o darbeyi nasıl absorbe edeceksiniz, hafif geçireceksiniz yönelik bir tıp eğitimi yok. Dolayısıyla hekimlerimiz bunu bilmediği için hekim de haklı olarak, doktor da haklı olarak, hekimle doktor arasında da fark var bu arada, vakaya odaklanıyor. Ne demek vaka? Kendisine öğretilen protokol üzerinden. Ben birçok doktorla konuştuğumda, ki kendim de yaşadım, bu noktada çalışmaların eksik olduğunu kabul ediyorlar. Özetle hasta olmadan önce biz sağlıklı bireyi, sürdürülebilir sıhhati nasıl devam ettireceğiz dediğiniz gibi. Şimdi sepet değişti diyorsunuz. Çünkü 1950'ye kadar insanoğlu kadim beslenme kültürüyle besleniyordu. Neydi o kadim beslenme kültürü? Daha toprağa bağlı, şehirlerden daha uzak, tabiatla iç içe yaşayan bir insan tipi vardı. 1950'den sonra bütün dünyada insan nüfusu kentlere doğru yerleşmeye
şöyle
başladı.
Şöyle desek mi? Yavaş hayat, evet, yavaş yemek, evet, evet, daha sonra hızlı, evet, yaşam, evet, hızlı, evet, aparatif,
evet,
oldu.
Aynı fast food. Fast food ne demek? Hızlı.
Bugün insanları bitirdi. Dolayısıyla, kalp krizleri.
Dolayısıyla hızlı yaşamın gerektirdiği hızlı tüketime yönelik hızlı gıda üretimi, evet, ve hızlı beslenme kültürü gelişti. Ve tıp fakülteleri de ve beslenme diyetisyen bölümleri de bu hızlı yaşam, hızlı üretim, hızlı tüketime yönelik insanı tanımlayarak tedavi etmeye kalkıştı. Ne demek istiyorum? Siz hasta oldunuz, gripsiniz. Kadim tıp diyor ki, kadim öğreti, hasta olan bir insanın dinlenmesi gerekiyor. Bedenini dinleyecek, kendisi iyiyim diyene kadar. Ama ne diyor modern tıp veya modern çalışma kültürü veya modern spor? Hastaneye gideceksin, rapor alacaksın, ilaç alacaksın. 3 gün yatıp 4. gün işe başlayacaksın. Halbuki siz o geçirdiğiniz ağır griple veya başka bir enfeksiyonla veya bir kanamayla aslında vücudunuz diyor ki benim dinlenme ihtiyacımız var. Peki ne oluyor 50 yaşından sonra, 55 yaşından sonra dinlenmeyen vücut tabiatın, aldığınız şeyin istemesi gibi vücut kendisi 50-55 yaşından sonra su, yol, köprü, işte fatura olarak sana sağlık sorunu olarak dönüyor. Burada da nasıl modern tıp ve modern ilaç enstitüsü kendisini ikame ediyor? Yine sizi ilaçla, efendime söyleyeyim, tedavi etmeye çalışarak, baskılayarak sizin ömrünüzü uzatıyor gibi gözüküyor ama sağlıksız bir hayat yaşıyorsunuz. Peki beslenmenin amacı neymiş o zaman Rıfkı abi? Yemek yemek değil, beslenmenin amacı bizim hücrelerimizi, yani bize emanet edilen, Rabbimizin emanet ettiği bedeni sağlıklı, sıhhatli bir şekilde idame ettirecek hücreyi beslemek. Yani bizim en küçük yapı taşımız hücreler. Hücrelerin içerisinde de atomlar var, proton, nötronlar var. Dolayısıyla siz hücrenizi beslemediğin zaman sadece yemek yemeye, tüketime dayalı, enerjiye dayalı bir beslenmeye doğru gittiğinizde ne demek enerji? Benim enerjiye ihtiyacım
peki
var.
Peki ben bunu sana şöyle bir şey sorsam.
Kola da enerji veriyor.
Yani insani beslenme mi, hayvani beslenme mi?
Onu da diyebiliriz.
Yani ben... Batı'nın beslenmesi hayvani bir beslenme üzerine kuruldu. Azgınlaştırma, sporcuyu da sahada agresif hale getirme, insanları da yolda her yerde agresif hale getirme. Çünkü Batı diyor ki hızlı yaşam var ve hızlı ye diyor ve sağlıksız oluyor. Halbuki bizim kadim medeniyetimiz ve de Osmanlı ve de İslami medeniyet şöyle düşüyor. Dışarıda yeme. Ne kullandığı belli değil. Çünkü ve artı lükstür dışarıda yemek. Vücuduna lükstür. Ama şifa niyetiyle evde pişen yemek yenirse kimin de pişirdiği önemli. Yani besmeleyle pişen yemekle besmelesiz yediğin yemek arasında İşte onun için demin sordum. İnsani mi, hayvani mi?
Şimdi aslında biz spor deyince insanlar şunu diyor. Yani hocam siz profesyonel spor aslında günlük hayatımızda hepimiz spor yapıyoruz. Ne demek günlük hayatımızda spor yapmak? Bizim koşuşturmalarımız, iş hayatımız, çalışma hayatımız, aile hayatımız, yatmamız, kalkmamız, ibadetlerimizin hepsinin merkezinde hareket var. O zaman bizim günlük hayatımızı sakin, dingin bir şekilde devam ettirebilmemiz için üstümüzdeki ya yükü azaltacağız ya da mevcut yükü absorbe edecek, kaldıracak bir beslenme yaşam biçimine dönüştüreceğiz.
Ve de çok iyi uyumak.
Şimdi oraya geleceğim. Şimdi yapılan benim okumalarımdan ve görüştüğüm uzmanlardan beslenme antropolojisi diye bir disiplin var. Ne demek beslenme antropolojisi? Sosyoloji bilimi, psikoloji bilimi, maneviyat ilmi, tasavvuf ilmi, tıp ilmi, efendime söyleyeyim felsefe ilminin bir araya gelip insanın çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan bir dal. Buna homeopati de deniyor. Homeopati bunun bir alt dalı. Homeopatik yaklaşım şu: bir insanın doğuştan getirdiği mizaç özellikleri var. O mizaçla birlikte yetiştiği çevre var. Bugüne kadar Rıfkı Soysal 40 yaşına kadar geldi diyelim. 60 yaşına kadar geldi. Rıfkı Soysal'ın doğuştan getirdiği bir mizacı var. Buna genetik faktörlerin yanında mizacı da ekliyoruz.
Detaylandırabiliriz. Ya da alışkanlıklar.
Yok, doğuştan gelen sizin mizacınız var. Rabbimiz Kur'an'da da söylüyor. Şakule diyor. Biz sizi bir şakule, hepiniz ayrı bir mizaçla dünyaya getirdik. İki, siz şu ana kadar hangi coğrafyada, hangi unsurlarda beslendiniz? Yani beslenmeden kastım kimlerle etkileşime girdiniz? Hangi coğrafyada yetiştiniz? İşte ben rahatsızlığımı bir büyüğüme söylediğimde İbrahim Saraç hocama uğramıştım. Nerelisin dedi bana, Karadenizliyim deyince. Denizden dedi, siz dedi çok fazla dedi zehir aldınız Necmettin Bey dedi. Karadeniz dünyanın en zehirli denizlerinden birisi mesela. Yüksek civa, kurşun başta olmak üzere ağır metal var.
Onun için mi Karadeniz'de çok kanser hastalığı var?
Şöyle, Tuna Nehri ve Dnieper Nehri 1940'tan sonra, 30'dan sonra bütün kıta Avrupa'sını ve Rusya'nın ağır sanayisinin pisliğini 60 yıl boyunca Karadeniz'e akıttı. Şu anda Karadeniz'de balık çeşidi 20'ye kadar düşmüş durumda. Yani dipte balık yaşamıyor. Bunu niye söyledim? Yaşadığınız coğrafyanın da sizin sağlığınıza ilgisi var. Dolayısıyla doğup bugüne kadar geldiğiniz yer ve hangi coğrafyayla, hangi kişilerle, hangi besinlerle, hangi tabiatla siz sosyolojik ve fizik olarak temasa geçtiniz. Üçüncüsü de şu anda siz o getirdiğiniz psikolojik birikimle birlikte hem doğuştan hem de yaşadık. Şu anda da siz nasıl bir psikolojik haleti ruhiye içindesiniz? Şimdi homeopatik yaklaşım bu üçünü birden dinleyip ondan sonra size yaklaşımda çözümde bulunması gerekiyor beslenme. Örnek vereyim. Trabzon'da olan bir vaka, ben memleketimde bir arkadaşım anlattı. Bir arkadaşımız 2 ay boyunca yüksek ateşle devam ediyor. 39-40 derece bir türlü ateşi düşmüyor. Doktor dolaşıyor. Bir doktor soruyor, sen diyor son 2 ay 3 ayda ne yaptın? Nerelere gittin? Afrika'daydım diyor iş adamı. Baştan söylesene diyor. Muhtemelen diyor oradan bir sıtma şeyi gözükmeyen bir özel bir mikrop getirdin diyor. Korkma diyor yani. Bu geçici bir durum diyor. Baştan söyleseydin veya tedaviyi oraya yoğunlaşarak çözümü buluyor. Bakın son 2-3 aydaki seyahati ne soruyor.
Şimdi buradan beslenmeye tekrar
girelim. Şöyle yapılan araştırmalarda Rıfkı abi oksijenin, nefes almanın beslenmede birinci unsur olduğunu görüyoruz. Bakın.
Yani yemekten çok özellikle oksijen, spor için oksijen önemli.
Oksijen, nefes. Çünkü siz nefes almadığınızda oksijeniniz...
İşte bunun için sezon başında kamplar yüksek rakımlarda yapılır. Evet. Deniz seviyesinde olunduğu zaman da uçarsın. İşte bu sene mesela Trabzonspor'un, işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a bakalım kamplarına hep Erzurum,
ama burada ters bir durum var. Çok ilginç. Yukarı doğru çıktıkça oksijen azalıyor.
Tabii.
Oksijen
anaerobik ortam.
Azaldığı için vücut ona uyum sağlamak için çok yüksek oranda kandaki hemoglobin başta olmak üzere mineralleri, vitaminleri artırıyor. Al yuvarları, özellikle ak yuvarları artırıyor uyum sağlamak için. Çok ilginç. Dediğiniz gibi oksijenin en yüksek olduğu yer neresi yeryüzünde biliyor musunuz? Deniz kenarları. Çok yüksek oksijen.
Ama orada oksijen az olduğundan dolayı biz gidiyoruz kamplara.
Rakım yükseldikçe oksijen azalıyor.
Azalır.
Deniz seviyesine yaklaştıkça artıyor. Ama özellikle de deniz civarında oksijen, özellikle nitrik oksitin. Bu çok önemli. Nitrik oksitin en yüksek olduğu yer, vücudumuzun nitrik oksite dönüşen iyotu aldığı, besini aldığı yer denizdir. Nitrik oksit de bizim damar sağlığımız, dolaşım sistemimiz için çok önemlidir.
Güzel bir yere geldik.
İkinci nokta da oksijenle birlikte dolaşım sistemidir. Peki dolaşım sisteminin en sağlıklıdır, kendini revize ettiği, yenilediği zaman dilim hangisidir? Uyku. Hangi uyku? Gecenin ilk bölümündeki uyku.
Evet. Peki bir gün
daha
bugün
bak, daha yemeğe gelmedik.
Peki bugünkü gençler
bak, daha yemeğe
peki,
gelmedik.
Bugünkü spor yapan gençler.
Ha güzel.
Bir dakika bugünkü spor
ben
yapan.
Ben öğretmenlik yaptım. Çocuklarım, öğrencilerim ilk derste uyuyordu.
Peki
uyuyor.
Peki.
Kızım kaçta yattın?
2'de.
3'te yattım. Oğlum kaçta yattın? 2'de
i̇şte
yattım.
Bu telefon. Onun için buradan ebeveynlere yine bir kez daha söyleyelim. Kardeşim saat 10 11'den sonra çocuğunuzdan telefonu alın. Eğer çocuğunu seviyorsan, çocuğunun kaliteli insan olmasını istiyorsan, yönetilen değil, yöneten olmasını istiyorsan, dünya çapında yıldız olmasını, özellikle sporda kaliteli yerlere, başarıya odaklanmayı istiyorsan telefonunu al elinden.
Şimdi sadece spor değil, akademik hayatta, bilimsel hayatta ve komple bir insan olarak kendisinin mesleğinde, bulunduğu yerde lider, örnek, insan, Müslüman konumuna getirecekse bizim evladımız veya bizler, İki şeyi yapmak zorundayız. Bir, odaklanma. İki, beden, iskelet yapımızın, özellikle iskelet yapımızın konforlu, ergonomik devam etmesi. Ne demek iskelet yapımızın ergonomik olması? Vücudumuz bizi ayakta tutuyor. Vücudumuzda da iskeletimiz var. Daha şeye gelmedik bakın, yeme içmeye, beslenmeye daha gelmedik. Yani beslenmeden anlaşılan yani daha sen, yemeye gelmedik.
Sen beyin farkındalığından, beyinsel beslenmenin farkındalığını anlatıyorsun.
Güzel. Oksijenin, vücudumuza aldığımız oksijenin %25'ini normal insanlarda hangi organ harcıyor? Bu da bilimsel bir gerçek. İzleyicilerimiz araştırsınlar. %25'ini beyin tek başına. Beyinle çalışan...
Beyin kaliteli olursa, yani dingin olursa, kaliteli çalışırsa, hücre yemezse, hatta hücresi yenilenirse her şey başarılı olur.
Yani bir vücudumuzun kontrol merkezi, otonom merkezi, yönetim merkezi beyin Rıfkı abi. Sinir sistemimizin. Dolayısıyla oksijen ve uyku dedik. Bakın daha beslenim. Üçüncüsü, yapılan araştırmalarda istediğiniz kadar sağlıklı beslenin, istediğiniz kadar iyi yiyin. Bugün Alzheimer, Parkinson, demans başta olmak üzere nörolojik hastalıkların kanserden daha hızlı ilerlediğini görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Sağlık Bakanlığı'nın verilerine baktığımda çok yüksek oranda. Nedir? Obeziteyle bunun ilişkili olduğunu, ilişkili olduğunu söylüyorlar ama... Özellikle bu hastalığın artışının sebebini beslenmeye bağlıyorlar. Fakat yeni yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Bir insanın en çok ihtiyacı olan şeyin sevgi ve yalnız kalmama olduğunu. Modern insanın giderek yalnızlaştığını, sevgiden, merhametten, saygıdan, hürmetten yani ben değerliyim düşüncesinden, duygusundan uzaklaşan insanların demans, Alzheimer, yalnızlık, Parkinson gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha çok olduğu tespit edildi.
Peki ikincisi alkol. Yani insanlar yediklerinde, içtiklerine dikkat etmezlerse sonları facia. Yani bire bire uçuruma gidiyorlar. Sigara karaciğeri, alkol de beyni bitiriyor. Bu net. Bunu da söyleyelim. Ama benim asıl sporcular için söylemek istediğim bir şey var. Necmettin.
Buyur abi.
Şimdi amino asitler var biliyorsun. Proteinler var, mineraller var. Yağlar
ben
var.
Ben girecektim oraya ama sen gir abi.
Şimdi
buyur.
Zaman kalmadı çünkü anladığım buyur kadarıyla.
Buyur.
Bu dedikleri senin ağza gelene kadarki operasyondu. Ağza yani ağzına atacağın ne kadar yani bu %50'siydi beyinsel.
Tabii daha ağza gelmedik daha bakın.
Şimdi ağza gelelim gençlere. Tabii. Geldiğimiz zaman onların da...
Bitireyim ben bunu o zaman. Dördüncüsü sıhhatli beslenme. Hemopatik olarak dediğim gibi. Bu yani herkes aynı besini yememeli Rıfkı abi. Mizacı
i̇şte
göre beslenme var.
Ya.
Herkes aynı besini yememeli.
İşte onu baştan söyledim.
Şimdi televizyonlarda uzmanlarımız konuşuyor, profesörler. Ben bir anekdot paylaşayım. Camide görevliyim bir gün. Bir cemaatim, genç bir arkadaş bir ay gelmedi. Hocam dedi ben neredeydim biliyor musun dedi. Böbreğimi kaybediyordum dedi. İsmini vermeyeyim. Bir profesörü dinledim televizyonda dedi. Bahsettiği otları, yiyecekleri dedi aldım, kaynattım dedi. Gelişi güzel. İçtim, böbreklerimi kaybediyordum. 15 gün diyalize girdim dedi. Yani televizyonda anlatılan şu besin iyidir. Bu programda da biz beslenme uzmanı olarak çıkıp insanlara şöyle beslenin demek için bunu
asla
yapmadık. Bir farkındalık oluşturmak. Aynen. Biz vücudumuza nasıl zarar veriyoruz? Vücudumuza vereceğimiz zararı nasıl minimize ederiz'i konuşmamız gerekiyor.
Aynen.
Dolayısıyla dördüncüsü beslenme. Bakın beşincisi de hareket. Diyor ki uzmanlar ilk dördünü yapmadınız diyor. İlk dördünü sağlıklı ulaşamadınız. Hareket etmenin hiçbir faydası yok. Tam tersi yüksek hareket özellikle belli yaştan sonra ağır hareketlerin koşmanın vücudu çok yordu. Kalp krizi başta olmak üzere çok ağır.
Ani ölümlere
tabii,
neden oluyor.
Tabii kardiyolojik ve iskelet sistemine, kas sistemine yönelik çok ağır deformasyonlara yol açtığı söyleniyor.
Kesinlikle. Şimdi mesela kız çocuklarıyla bir de bu arada erkek çocuklarını ayırmamız lazım.
Girelim isterseniz maddi dediğiniz gibi şimdi beslenmeye.
Şimdi girdik. Hı. Şöyle diyorum ben. Kız çocuklarının en büyük sıkıntıları bir defa beslenme boya, kiloya ve kan grubuna göre doğal olarak olmalı. Doğal. Yani proteine dönüştürülmüş protein tozlarıyla yaparsan bunu kasın büyür gibi olur ama kalp krizinden
peki,
gidersin bir gün.
Peki kan grubunun esprisi ne burada? Şimdi insanlar diyor ki hocam bu saçmalık diyor kan grubu.
Valla saçma diyenler uygulaması yapmasın. Onlar bizden ilgisi yok.
Tıp tarihçilerinin, modern tıp tarihçilerinin yaptığı incelemeleri okudum. İbn Sina'nın kategorize ettiği insan tipiyle modern kan grubu arasında ilişki kuruyorlar. Bağımlı ve bağımsız değişken. İbn Sina'nın kategorize ettiği insan gruplarının, İbn Sina kategorize ediyor, detaya girmek istemiyorum. Bu grup insan diyor bunu yemeli, etten uzak durmalı. Bu grup diyor sebze ağırlıklı beslenmeli. Bu grup diyor işte sıvı ağırlıklı. Bunu incelediklerinde modern tıp tarihçilerinin kan gruplarıyla bu gruplama arasında ilişki olduğunu görüyoruz. Yani ne demek bu? Sıfır grubunun özellikleriyle sıfır grubunun özelliklerinin mesela diyor ki İbn Sina asit oranı yüksek olan balgam ifadesiyle ifade ediyor. Belli bir sıvıdan bahsediyor. O sıvının tıp tarihçileri asit olduğunu, enzimler var vücudumuzda. Yani ağzımızdan başlayan, midemizde ve bağırsaklarımızda devam eden enzimler var. Vaktimiz de dar kaldı. Bu enzimlerin en önemlisi de asitler. Bazı vücutta asit oranı yüksek oluyor Rıfkı abi. Şunu demek istiyorum. Asit oranı yüksek olan kişi çabuk acıkır. Ama asit oranı düşük olan kişi ise çabuk acıkmaz. Şöyle bir şey var. 6 öğün ye, 7 öğün ye. Ya yok böyle bir şey Rıfkı abi. Bana da öyle demişti o diyetisyen. Günde 6 öğün yiyin hocam, ara öğün yiyin. Ben 10 kilo daha aldım.
2 öğün vardır. Biri ikindi hemen sonrası. Diğeri de öğlen öncesidir.
Enzimleri yüksek olan, asidi yüksek olan kardeşlerimiz, insanların vücudun kendi tanıyacak. Tabii. Herkes kendi doktor olacak. Bana diyorlar ki doktor musun? Bazen anlatıyorum. Evet, nerede doktorsun? Hangi hastanede? Evimde kendimin doktoruyum diyorum. Dolayısıyla bazı vücutların, bazı mizaçlar asitli olur. Kendinize bakın, sinirli olursunuz çok acıktığınızda. Eliniz ayağınız titremeye başlar.
Fazla detaya girmeyelim Necmettin, zaman yok. Şimdi bir de ben şunu öğrendim. Kızlarımız, kız çocuklarımız spor yapıyorsa mutlaka onlarda demir eksikliği var. Bunu almaları gerekiyor. Erkek çocuklarımızda da özellikle kızlarla beraber D vitamini. Bugün Afrika'da oyuncuların Türkiye Ligi'nde sayılarının çok fazla olması ki bir süre sonra tek beyaz bile kalmayacak. Yani en fazla 2 sene 3 sene sonra Türkiye Süper Ligi'nde tek beyaz oyuncu kalmayacak. Çünkü fiziksel kaliteleri yeterli olmayacak oynamaya. D vitamini yüksek olan, savaşabilen, çabuk, süratli, tempolu oynayabilen siyahi oyuncular Türkiye Ligi'nin tamamını kapatacak.
Rıfkı abi, bu arada D vitamini bir hormon. Vitamin deniyor, hormon. Coğrafya olarak bizim enlem ve boylamımız ve bizim enlem ve boylamımızda ülkelerdeki güneş ışığından biz yeterli kadar D vitamini alamıyoruz Rıfkı abi. Yeteri kadar diyorum. Alıyoruz ama alamıyoruz. Dediğiniz gibi Afrika'da yani Ekvator'a yakın bölgedeki insanoğlu.
Brezilya ve Afrika
var. Evet. Bunların çok yüksek D vitamini var. Çok önemli bir şey söylediniz. D hormonu ve B12 hormonunun düşük olduğu yerde, bu hormonların ve bu vitaminlerin düşük olduğu yerde zincirleme olarak diğer vitaminlerimiz, kan değerlerimiz, hemoglobin ve biyokimyamızın dengesiz hale gelmesi söz konusu.
Kesinlikle.
Yani bunu da söylemek lazım. Çok doğru. Bu önemli.
Bir de benim aldığım...
Peki nereden alacağız D hormonunu o zaman? Nereden alacağız?
Şimdi herkes internetine giriyor. Biz burada akıl verecek noktada değiliz. Bunu ya güneş olarak alacaksın ya da Avrupalıların yaptığı gibi kuzeyin ultraviyole ışınlarla alacaksın. Ya da D vitamini sana içeren besinleri Google'a gireceksin. Orada kan grubuna göre yazıyor. Oradan alabilirsin. Ama asıl olay burada kemik suyu ve kelle paça var.
Ha çok güzel. Bak, ben de not almıştım, girecektim.
Ve yumurta bir... beyazı ve sarısı
buyurun,
var.
Evet.
Ben diyorum ki hiçbir yiyemiyorsan, ben spor yapmak istiyorum diyorsan, anneler, babalar, çocuklarınıza ve hocalar, teknik adamlar mutlaka bunları verin. Mutlaka haftanın 7 günü yumurta yesinler. Kesinlikle çok büyük fayda
sağlayacak. Niye peki abi? Niye?
İçerisinde onların
çok yüksek
protein var. Ve doğal protein var.
Japonların her sabah kahvaltıda 4 tane, en az 4 tane yumurta yedirdiğini biliyor musunuz çocuklarına?
Doğrusunu yapıyorlar.
Japonlar.
Bir de mineral var. Bunun içinde mutlaka mineralli su içmelisiniz ama asidi çıktıktan sonra. Asidini çıkartın. Geri kalan mineralli suyu için vücudunuz inanılmaz size katkı sağlayacaktır. Ve su içmeli, asıl önemli su içmeli. Ben su içemiyorum diyenler vücut panik yıllarca depolar. Bak vücut paniği yıllarca depolar. Bir gün bunu bir patlatır.
Peki suyu nasıl
içeceksin? Su içeceksin.
Peki
bunu
suyu
da
nasıl içeceksin?
Doğru içersen şifa olur, yanlış içersen zehir olur.
Çok güzel. İkincisi de yediğimiz besinlerin ve içtiğimiz her şeyin azı şifa, çoğu zarardır.
Aynen öyle. Yani Müslüman, şimdi kusura bakma Necmettin'im.
Günde 5 litre su içilmez, 6 litre
aynen
su içilmez.
Öyle. Bunu söylemek zorundayım. Hmm. İslami ahlak ve edeplerine ve de şartlarına riayet ederek beslenme yaparsan, bil ki dünyanın en iyi futbolcularından, sporcularından biri olma ihtimali çok yüksek. Geçmişte çok olduğu gibi. Ama yok, ben ortodoks zihniyetine göre hayvani besleneceğim dersen tıkanırsın.
Peki tıkanırsın. Besinle zehir arasındaki, ilaçla zehir arasındaki fark nedir? Dozdur abi. Dozdur.
Bir çok güzel.
Bir şeyi çok fazla aldığınızda o faydalı olsa aynen, size zehir olur.
Aynen.
İkincisi ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ona salat ve selam olsun. Ahabbul amali ilallahi edvamuha ve inkalle. Allah'a ibadetlerin, davranışların en güzel olanı az da olsa devamlı olandır. Az da olsa devamlı olandır, istikrarlı olandır. Toparlarsak Rıfkı abi.
Yani o istikrarını beslenmede de aslında muhteşem olan orası. Devamlı ve istikrarlı bir şekilde beslenmeni yap diyor.
Tabii.
Oraya getirelim konuyu.
Tabii. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın beslenme öğütüne baktığımızda 1,5 öğün yediğini, yediğinde de baktığımızda yulaf, arpa ve dediğiniz gibi proteini çok yoğun, lif oranı çok yüksek şeyler yediğini,
hurma,
yine faydalı yağların içerisinde olduğu. Şimdi onu da arz edeyim. İnsan vücudu besinle hücreleri 4 şey ister abi. 1. Vücudumuz denge açısından lif, protein, yağ ve karbonhidrat ister. Bunların dengeli olması gerekiyor. Ya şöyle ifade edeyim. Bir insan 80 kilo, göbeği 100 santim. Diğer insan 100 kilo, göbeği 80 santim. Hangisi daha sağlıklıdır abi?
Göbeği az olan.
Az olan. Niye? Çünkü yağ oranının vücutta düşük olması gerekiyor tabii, Rıfkı abi.
Kesinlikle.
Yağ da vücutta en yüksek insanda aldığı yer göbek çevresi ve kalça bölgesidir. Dolayısıyla biz kilo vermeye değil, Rıfkı abi kilo vermeye değil, kilo vermeye değil, sağlıklı beslenmeye odaklanırsak, sağlıklı beslenmeye odaklanırsak.
Beyinden başlayacağız.
Evet.
Ondan sonra boğazdan devam edeceğiz.
Evet. Yani hasta olduğumuzda fitoterapi desteği değil, o fitoterapi desteği veren doktorlarımız, uzmanlarımızın söylediği besinleri, bitkileri hayatımızın içerisine gıda gibi sokacağız. Ne diyor İbn-i Sina? Yediğiniz ilaç, ilacınız yedikleriniz olsun diyor.
Aynen katılıyorum.
Ve dolayısıyla Rıfkı abi, bu 4 unsurun yanında spor için konuşacağımız iki husustan biri de kalojen. Ne demek kalojen? Kalojen kıkırdaklarımızda, dizlerimizde olan yağdır. Sıvımsı bir yağdır. Bunun en çok olduğu şey nedir? Nerededir bu? Nerede vardır?
Kelle paça.
Domuzda vardır. Domuz yağında vardır. Domuzda vardır. Haramdır. Vücuda zararlıdır. En yüksek kelle ve paçadadır.
Evet.
Özellikle keçi evet, paçasındadır.
Evet.
Koyun paçasındadır.
Mutlaka, mutlaka imkanlarımız dahilinde.
Ve D vitamini, yiyelim. D hormonunun da en yüksek olduğu tabiattaki canlı hangisidir abi? Kuyruğu. Koyunun kuyruğudur abi.
Abi buyur.
Niye Rabbimiz kurban olarak ineği, deveyi vermedi de koyunu verdi? Bunu da düşünmeye izleyicilerimizi davet ediyorum. D hormonunun, D vitamininin en yüksek olduğu yer kuyruk yağdır. Koyunun olduğu yerdeki yağdır. Niye biz peygamberimiz bugün tıp yün giymeyi tavsiye ediyor? Onunla bitirelim. Yün. Yünde de çok yüksek miktarda yün yatağı, yün yastığı, bizim annelerimiz yün yatağında, yün yastığında yatıyorlardı. Bugün daha yeni yeni beslenme uzmanları yünün hikmetini ayırdılar. Efendimiz hadislerinde geçiyor. Sahabe efendilerimiz ne giydiler abi? Yelek olarak ne giydiler? Yün giydiler. Yün Arapça suf demek. Sufi de oradan geliyor. Yün giyen. Yün giyen kişi menfi bütün negatif enerjilerden, manevi beslenmede bunları anlatacağız, bütün olumsuz düşüncelerden aridir. Özellikle nükleer çalışma yapan yerlerde ve telekomünikasyon gibi ve benzeri çalışma alanlarında, elektromanyetik alanların güçlü olduğu yerlerde yünle koruma yaparlar ki orada çalışanlar etkilenmesin veya oradaki elektrik manyetik alan başka alanları deforme etmesin diye. Bunlar çok uzun konular. Özetle kolajen miktarı yüksek olan paça, kelleyi de çok iyi yememiz gerekiyor ama dikkat edin, soğuk havalarda, özellikle soğuk havalarda kışın yememiz gerekiyor ve abartmamamız gerekiyor.
Evet.
Bir şeyin, yine söylüyorum, faydası az ve devamlı olmasındadır. Çok ve devamlı olan şey zehre dönüşebilir Rıfkı abi.
Benim finalim de şu olsun. Kazandıklarımız helal ise yiyeceklerimiz de helaldir ve şifa olur. Nokta.
Tabii sen sözü gediğine koydun tabiri caizse veya taşı gediğine oturttun. Teşekkür ediyorum. Özetlersek Rıfkı abi, hemopatik yaklaşım, oksijen, nefes, solunum yolu, dolaşım yolunun açık olması, uyku, sağlıklı bir çevre, aile, doğru beslenme, sindirim sistemimizin doğru çalışması, bağırsaklarımızın, midemizin ve en sonunda hareket. Çok detaylı konular bunlar. Hepsini tek tek uzun uzun
anlatmaya kalksak. İşte o hareketi manevi beslenmenin içerisinde yapacağız.
Evet, aynen öyle. Hareket en son. Sporda onu manevi beslenmede konuşacağız. Lif, protein, yağ ve karbonhidratları dengeli alacağız. Bir de kemik sağlığımız için spor yapan kardeşlerimizin vücutlarındaki D vitamini, D hormonu, B12 ve kolajenine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Diyerek sözü bitiriyorum. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri ve sevgili seyirciler, bugün insanoğlunun kendisine emanet edilen bedeninin sağlığıyla spor, daha doğrusu hareket ilişkisi üzerinde konuştuk. Bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Özetle az yemeyi, az konuşmayı ve sağlıklı beslenmeyi tavsiye eden Resul-i Kibriya Efendimizin aleyhissalatü vesselamın aslında sünnetini gerçekten bu anlamda incelesek, baksak birçok hikmetlerin, hakikatlerin orada saklı olduğunu göreceğiz. Bu kadar bilgi bombardımanına, bu kadar her şeyin, herkesin ürettiği ürünün beni al dediği şehir hayatında yaşarken bunları düşünmek, bunları tefekkür etmek kolay değil. En azından bu tefekküre, bu düşünceye kapı aralar diyerek bugün bunu konuşalım istedik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka programda buluşmak ümidiyle esen kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.